Gott will rechte Gunst erweisen, den schickt er in die weite Welt. Dem will er seine Wunder weisen, in Berg und Tal und Strom und Feld. Lalala,
Bundesliga 101'in yeni bölümünden herkese merhabalar. Geldik 26. haftayı bitirdik. Gene bir eksik maçımız var. Gene 8 maçı konuşacağımız bir haftadayız. Ben Ömer. Yanımda Gencer var. Gencer hoş geldin.
Hoş buldum.
Şimdi 26. hafta, bu sefer bir cuma maçımız yoktu. Hani şey diyemiyoruz, böyle cuma uyutucu başladı, yok iyi başladı falan yok. Direkt cumartesiden bodoslama dalıyoruz. İlk maçımız Union Berlin Stuttgart. Zaten geçen seneden beri Stuttgart'ın en önemli özelliği neydi? Borna Sosa orta açar, Kalajdzic gol atar. İki maçta 4 puan getirdi bu kombinasyon. Diğer taraftan da Stuttgart'ın zaten bir özelliğinden bahsediyorduk. Özellikle savunmada yaşadığı problemler. Buranın havasında mı, suyunda mı ne vardır? Hani Kempf gitti ama kalan oyuncular da çok hata yemeyelim. Mauro Panos olsun, Anton, Ito, bunlar hep çok net bir şekilde hata yapmaya çok meyilli oyuncular. Bu maçta da gene Mauro Panos bir penaltı yaptırdı. Çok açık ve net bir penaltı yani. Hani tartışılmaya bile gerek yok. Diğer taraftan da Kalajdzic'in formunu bulması gerçekten çok kıymetli. Çünkü Kalajdzic'in formunu bulması Sosa'nın da formunu bulması anlamına geliyor. Çünkü Sosa'nın yaptığı asistlerin %90'ı neredeyse Kalajdzic'iymiş. Yani Sosa'da da Kalajdzic'e ihtiyacı var. Bu birliktelik bu sefer 90. dakikada bir puan getirdi. Sen maçı nasıl buldun? Bir ufak tefek detayları alalım.
Yani Berlin aniden düzeldi dedik. Dediğim gibi 3 maç şeyden döndükten sonra bekliyordum. 3 maçta olduktan sonra hakikaten maç gollere devam ediyor. Kariyerinde de ilk penaltısını kullanmış Bundesliga penaltısını. Şimdi ona gelmeden genel olarak bakarsak Union Berlin düşüşüne devam ediyor. Yani bu maçla birlikte son dakikada kaybedilen 2 puan daha var. Kruse özellikle gittikten sonra oynanan 6. maçta alınan 4. puan oldu bu. Yani galibiyet yok. 6 maçta pardon, sadece Mainz galibiyeti var. 3-1'lik. O maçın dışında da atılan tek gol oldu bu Union Berlin'in diğer 5 maçta. Ki o da penaltıdan. Yani gol problemi çok göze batıyor. Kruse'nin varlığı, hakikaten oradaki oyunu yönlendirmesi Union Berlin'in bütün gollerinin kaynağıymış. Gol ya da asist olarak yansımadı da. Hani atak hattının beynini kesinlikle oymuş. Resmen beynini almışlar. Şu an kuru kafa gibi takılıyor Union Berlin. Aşağı doğru da gidişini sürdürüyor. Ki daha da gidecek böyle giderse. Ki Stuttgart çünkü düşme potasında, düşmemeye oynayan bir takım. Yani onu bile kendi sahanda yenemiyorsan rahat içinde. Ciddi problemler var demektir. Stuttgart tarafına da bakarsak, onlar da Aralık ayından beri ilk kez iki maç üst üste kaybetmedi. Geçen hafta da yenilmişlerdi.
Evet.
Yani mutlaka puan aldıktan sonra bir mağlubiyet oluyorlardı. İlk kez geçen haftadan sonra tekrar maçı kaybetmedi.
İki maçta 4 puan ve 17. sıradan kurtuldular şimdi bu hafta.
Yani 16'ya çıktılar ama.
Olsun, play-out da gene iyiydi.
Yani evet. Ama şey, geçen seneki Köln gibi bir performans göstermesi gerekiyor ki son maçlarda evet, çıksın. Gerçi geçen seneki eğer Köln layout maçları bizi şaşırtmadıysa Alman liginde de alt ligle üst lig arasında bayağı kalite farkı var demek ki. Yani bazı ligler vardır, böyle ikinci lig, birinci lig hiç fark etmez. Yani alt lig de kalitelidir. Yani kim düşse çıksa kafaya oynar. Gerçi sezon başı Fürth ve Bochum zaten gösterdi hani alttan gelen takımların çok kaliteli olmadığını ama.
Yani biraz şey, kupada mesela tam tersi. Kupada çok böyle alt lig takımları çok acayip işler yapıyor.
Ama kupa şöyle. Şimdi zaten büyük takımlar ligde şampiyonluğa oynuyor. İyi kötü 5-6 takım Avrupa oynuyor hafta içleri. Orta sıra takımları da biraz üsttekiler bunlarla boğuşurken hani ben Avrupa potasına girerim diye gene lige asılmış durumda oluyorlar. O yüzden genelde rotasyon yapıyor bir kısmı. Bir kısmı yani ciddiye almıyor. Alt takımlar için de kupa bir hem prestij. Sonuçta çıkıp orada Münih'i elediğin zaman Holstein Kiel kimmiş diye bir bakıyor birisi. Kim ya? Hiç adını duymadığı adam bakıyor. Bir de yani alt lig için sonuçta çok uzak bir ihtimal de olsa oldu da kupayı kazandım. Bir Avrupa kapısı. Yani gene orayı zorlamak tabii hepsi için önemli. O yüzden kupa hani artık şaşırtıcı oluyor. Ben uzun zamandır hiçbir ligde yani kupaya asılan birincilik takımı görmüyorum. Ancak böyle sonlara doğru. Zaten yarı final hani belli başlı büyüklerden birkaç tane kalınca birbirlerine karşı.
Hani Avrupa Ligi'ni çok şey yapmıyorlar yani. Hani herkes Şampiyonlar Ligi için uğraşıyor.
Tabii tabii. Dört yani. Takım çıktığı için yani evet. Şampiyonluk ihtimali olmayan takım bile hani ilk üçü görmezden gelip dördüncü olurum belki diye yükleniyor. O yüzden hani, ama şeyi görüyoruz yani böyle playoff gibi hani canla başla mücadelelerde Köln geçen evet. Sene çünkü çok kötüydü hatırlıyorsun sene sonuna doğru. Yani aha da düşecek playoff'la mümkün değil tutunması çok kötü diyorduk.
Bir de ilk maçta altta da iyi bir sonuç alamadı. Dedik gitti herhalde.
Aynen altta bir de üste çıkmak için yani can hıraş çırpınan takım var. Sonuçta 18 takımlı bir ligin içinde ilk üçe girmeyi başarmış bir takım vardı. Ama o dandik ön bile 5 falan attı ilk maçta mahvetti rakibini. Yani o yüzden kalite farkı var o belli. Stuttgart'ta şu an aşağı lig kalitesi biraz gösteriyor diyebiliriz. Yani şu an alt sıralarda nefes almaya çalışıyorlar. Bu onlar için iyi oldu tabii. Playout koltuğu. Hani en azından bir şans daha. Hani lig bugün bitse. Hani düştüm mü? Henüz düşmedim dersin yani. Bir umut daha. Ama tabii sezonun sonuna daha 8 maç daha var. Böyle kalacak bir tablo. O da belli olmaz. Üstten daha çünkü düşme adayları var aşağı inilecek. Alttan şu an çıkmaya aday pek yok. Yani fırtın falan uyanacağını zannetmiyorum. Ama şu zaten üstündekileri geçmek için bayağı bir uğraşması lazım. Oni'nin şeyini belirttim zaten. İlk Bundesliga penaltısı olmuş. Onu gole çevirdi. Kendisini tebrik edelim. Mavropanos haftalardır hakikaten çok düşüşte. O penaltıyı yaptıran oyuncu oldu. 50 vücudundan çıktı. Top geldiğinde bayağı kaleye giden topu kesti. Yani çok gayet haklı bir penaltı. Kimse tartışmadı. Bu arada şeyini de takdir edeyim. Yaş takdir mi etmek lazım? Gelmek mi lazım? Mesela penaltıdan önce Oni'yi bir gol daha attı. Böyle evet. Bir ara pasıyla kaçtı. Bayağı dar bir açıdan bitirdi, golü attı. Mesela orada hangi oyuncuydu hatırlamıyorum. Avoni'yi kovalayan bir oyuncu. Yani offside. Avoni senin arkanda. Son adamsın, farkındasın. Ama mesela ona rağmen son ana kadar bırakmadı. Yani hakem zaten offside verecek. Biz biliyorsun alışız bildiğimiz.
Bazı ilişkilerden. Oyuncular vardan hemen, beri şey yapmıyor onlar hani.
Hemen el kaldırıyor herkes. Yani hani offside. Yani bizim savunmacılarımız genelde tembel oluyor. Biraz öne çıkıp offside'a düşerek koşmayak. Sonra pas atılır atılmaz bir de şey hani pasif agresif davranışla oyunu durdurma amaçlı. Koşmayıp offside bu gidiyor nasıl oynatıyor hoca hemen itiraz. Mesela onu yapmadı. Avoni'yi gitti golü attı. Mesela ona rağmen böyle hemen el kaldırmadı savunmacı. Hani golü yediğine üzüldü falan. Yani bu şunu gösteriyor. Yani oyuncu işine odaklı. Tamam mı? Yani şey yapmıyor. Nasıl nereden fayda sağlarım, nereden çıkarırım ekmeğimi yapmıyor. İşine bakıyor adam. Yaptıysa seviniyor, yapamadıysa üzülüyor. İşine odaklı oyuncular. Onu tebrik edelim. Kim olduğunu hatırlamamakla beraber Avoni'yi kovalayan, yakalayamayan arkadaş. Gene Mavropanos da olabilir. Onun tarafıydı çünkü. Onun için evet son dakikada ama Stuttgart bir puanı kopardı. Daha doğrusu Union Berlin 2 puanı kaybetti. Gene Sosa Kalajdzic bağlantısı. Golü getirdi. Sosa'nın da 17. Bundesliga asisti oldu toplam kariyerinde. Bunların 8'ini Kalajdzic yapmış oldu. Şey gibi yapıyor. Yani bir Kalajdzic orta yapıyor, bir başkası. İşte bir Kalajdzic'e bir askeri, bir Kalajdzic'e bir askeri. Bayağı ciddi bir çalışan pas. Yani orta kafa gol bağlantıları var. Mesela kafayla atmadı, ayakla attı diye atılıyor.
Ortada boş geçmiyor yani.
Evet, adrese teslim bir pas. Ki bu sefer de bayağı kanattan açmadı. Yani neredeyse Kalajdzic'in 10-20 metre gerisindeydi hani. İlerleyecek şeye bakarsan sol kanat değil, neredeyse sol orta saha gibi bir yerden açardı Aşkortay'ı. Kalajdzic de bitirdi. Yani iki takım da derbeder, ikisi de hak ettiğini buldu diyebilirim.
Yani şimdi ufak bir detay verip maçı kapatacağım. Yani rakip ceza sahasında topla buluşmada Union Berlin hani çok daha baskın duruyor Stuttgart'a. Yani 21 kez ceza sahasında topla buluşmuşlar rakip ceza sahasında. Stuttgart'ın sadece 10 ama kaçan net pozisyonlarda Stuttgart'ın üstünlüğü var. Ve maçın içerisinde pas isabeti olsun, kazanılan ikili mücadele olsun. Yani Stuttgart daha önde. Yani ilginç bir maç olmuş. Belki iki tarafında birinin atıp sonradan kaçabileceği bir maça da dönüşebilirdi. Eğer tabii Kalajdzic'in golü 90'da gelmeseydi daha ilginç bir sonuç görebilirdik. Gelelim Freiburg'a. Freiburg için de bayağı bir zor bir maç gözüküyordu. Yani Wolfsburg'un da transferler sonrası durumunu göze alırsa Wolfsburg tarafına da Jonas Wind ayın çaylağı seçildi. Üstüne ligde attığı ilk gol Gladbach'ıydı. Gladbach mıydı attığı o gol? Senin de zaten haftanın golü olarak seçtiğin gol.
Hangisini diyorsun?
Attığı ilk gol. Köşeden attı ya bir tane. Ceza sahasının kenarında.
Olabilir.
O da zaten ayın golü seçilmiş. Yani Jonas Wind de tam bu şeyi almışken bu maçta ben biraz daha bir gazla oynamasını da bekliyordum ama maçta ben biraz etkisiz gördüm kendisini.
Atılan ikinci golde ama çok güzel şey yere yatıyor böyle iyice atıyor yani.
Ha evet onlar diye. Şeyler falan ama ikinci golde de bayağı sağlam bir Freiburg savunma hatası. Yani adeta bir Stuttgart savunması edasıyla kötü bir uzaklaştırılamayan top vardı. Grifo'nun yani günü oldu. Gerçekten Grifo'yu sezon başından beri eleştiriyoruz. Zaten doğru düzgün asist yapmıyor. Attığı gollerde genelde penaltı veya işte free kick oluyordu ki zaten bir gol daha attı free kick'ten. Önceki attığı golde sene başında Dortmund'da atmıştı. 1-0 kazandıkları Dortmund'da. Yine harika bir free kick golüydü. Burada da bayağı kaleciye jeneriklik bir gol attı. Diğer taraftan da yani Schlotter Beck'in golü de ey yavrum dedirtti. Yani sanki şey gibi böyle tribünde zaten Hansi Flick'i gördü. Baba bu maç oynuyoruz der gibi bir havası vardı Schlotter Beck'in. Çok güzel bir gol. Yani ben zaten haftanın en güzel golü olarak daha şimdiden belledim. Her ne kadar nasıl diyeyim böyle bir madde etkisi altında mıdır nedir Bundesliga'dakiler? Grifo'nun ikinci golünü seçmişler haftanın golünü. Niye öyle bir şey yapmışlar onu da konuşuruz zaten. Ama Freiburg'un galibiyeti hak ettiğini söylememiz lazım. Senden bir maçın detaylarını alalım. Ondan sonra ufak tefek istatistiklerle sıradaki maça geçeriz.
Yani haftanın en güzel 5 golünü seçiyor Bundesliga zaten biliyorsun.
3 golü mü 4'ü mü önler burada?
3 golü de girdi. Yani hatta 4. gol de bu maçta seçildi.
Evet.
Yani Wolfsburg'un bir golü daha var. Ama yani Freiburg'un attığı 3 golün 3'ünde jeneriklik olması hakikaten yani onlar adına çok iyi. Üst sıralar için bayağı inadını sürdürüyor Freiburg. 5 maçta, son 5 maçında namalip geçti. 11 puan topladı.
Ve Münih'ten sonra da en az gol yiyen takım yani. 29 gol yediler sadece.
Evet evet, savunmaları iyi. Ki 11 puan, 2 beraberliğin de biri Mainz'a karşı, biri Leipzig'e karşı. Yani bayağı gümbür gümbür gidiyorlar aslında. Onlar da rüya gibi bir sezon geçiriyor. Zaten biliyorsun devre arasına kulüp rekoru kırarak girmişlerdi. Şimdiye kadar ilk devreyi en 7. sırada bitiren takım 3. sırada bitirmişti. Onun için gayet hayal gibi bir sezon oluyor. Tabii sonunu görmek istiyorlar. Hani tamam bu kadar eğlendik, güldük, tamam hadi bitirelim demiyor kimse işi. Wolfsburg'da devre arası takviyeler sonrasında biraz kıpırdandı. Yani dalgalı da olsa puanları topluyor. Yani bir iyi oynuyor, bir kötü oynuyor. Bir skoru alıyor. Bir iyi oynuyor, alamıyor. Ama en azından hani o takviyelerle işte Jonas Wind olsun, Cruz olsun. Gelen takviyelerle biraz da Schlager'in de döndükten sonra onun da tekrar takıma katılmasıyla onlar da en azından aşağı sıralardan uzaklaştılar şimdilik. Hani düşme adayları arasında gösterilen takımlardan biri olmaktan biraz da olsun çıktılar şu an. Freiburg erken gollerine devam ediyor. Geçen sene biliyorsun istatistiklere bakınca ilk 15 dakikada en çok gol atan takımdı. Bu sezon daha da geliştirdiler kendini. Bu sefer ilk 10 dakikada hallediyorlar işte. 15'e de kalmıyor. Ya Grifo'nun friki bu sezon ilk 10 dakikada attıkları 9. gol oldu.
Evet.
Ya maça direkt 1-0 başlıyor neredeyse. 26 maç düşünürsen. Yani 3 maçın birinde 10 dakikada gol buluyor hemen. Yani. 3 maçın birinde 1-0 önde başlıyor gibi Freiburg. Gayet iyi. Ki bu sezonda duran toplardan 20 gol buldu. Duran toplardaki etkisini de es geçmeyelim. Yani attığı gol sayısına baktığın zaman zaten 43 gol var. Gollerin yarısı neredeyse duran toptan 20 gol. Ki bunların 17'sini de Grifo kullanmış. Yani gerek gol gerek asist olsun. Yani duran top ustası resmen. Bugün de zaten ilk gol attığı frikik gayet usta işi. Çok doğru yer. Hani böyle şey derler ya bazı kaleci vardır. Yani barajı geçir gol olur zaten. Barajı üstüne gol olur.
Bombeli şutu bir... güzel yapıyor yani. Bombeli şutu.
Çok iyi. Kafesi çok evet. Güzel veriyor. Kornerlerde de mesela. Özellikle ters köşeden kornerde. Ya top neredeyse ceza sahasının önüne gidecekmiş. Dışına gidecekmiş gibi çıkıp kale sahasına falan dönüyor. Yani kalecinin çıkmasına imkan vermiyor. Genelde çünkü doğru ayaklar içle yapıldığı zaman önce out çizgisini takip ettiği için top kaleciler rahat çıkıyor onlara ama dışarıdan geldiği için cesaret edemiyor. Yani kafa vuruşunu takım arkadaşları yapabilirse kaleci çizgide olduğu için çok üstüne gelmedikçe yapabileceği bir şey olmuyor. Yani 20 golün 17'si gayet başarılı yani duran topları kullanan oyuncunun. Wolfsburg tarafında dedim ki çok konuşulacak bir şey yok. Yani Kruse takımını taşıyor. Bugün gene şeyi tekrar gösterdi. Hani bazı oyuncular olur böyle eski takımına gol atınca sevinmez. Gerçi Kruse neredeyse Bundesliga'daki her takımda oynadığı için.
Bayern Münih Dortmund görmedi sadece.
Aynen yani o kavramını yitirmiş olabilir. Ben neredeyim belki. Hani gitti geldi Werder olsun, Union Berlin, Wolfsburg işte bilmem bir sürü yerde oynadığı için. Ama ilk golü atıp hani 2-1'e çıkardıktan sonra skor gidip topu alıp hırsla böyle geri koşması.
O seviyor. Yani
Union Berlin. Yani. Union Berlin taraftarının biraz kaşlarını çatmasına sebep oldu. Yani biraz bir şey pardon.
Freiburg
şeyinin oldu. Ona homurdanmalar biraz duyuldu yani. Yani paraya gidiyor adam. Belli ediyor. Ama Arnold'un golü hakikaten çok güzel. 2-2 yapan gol. 84. dakika. Zaten orada bir umut da geldi. Acaba hani döner mi diye. Mesela Wind evet. Wind'e niye asist yazıldı onu anlamadım. Yani Wind dokundu sonra savunma uzaklaştırdı. Arnold ona vurdu. Niye Wind'e asist yazıldı ben onu anlamadım.
Asist Schlotter'da şey aslında.
Yani o da pozisyon gereği yani yerde boğuşuyordu adamla. Yerde böyle ayağını uzatıyordu. Topa Arnold'a geldi yerde yatıyordu. Hani bayağı o köşeye vuracağını hani yüzüstü bir yere kapandı. Hani bayağı yok oldu, çime gömdü kendini. Deve kuşu gibi. Arnold'da müthiş vuruş yaptı. Yani gelişine, hareketi topa çok isabetli. O kadar kalabalığın içinden köşeyi iyi gördü.
Zaten uzaktan şutları da iyi bir oyuncu olduğu için.
Ama olmadı. 3 dakika sonra Schlotterbeck hakikaten haftanın golü olmuyor. Aday gollerden birini attı ki onda da asisti yapan Petersen nöbetçi golcü. Yani golden yine 1 dakika önce oyuna girmişti. Evet. Yani bir sefer asist yaptı. Ya adam oyuna girince dayanamıyor. Bir gol yazılıyor. Hani bu sefer nöbetçi doktor olmadı. Tedavi yapmadı da nöbetçi eczane. Hani ilacı verdi. Anla. İşini gör. Güzel maç oldu. Bence haftanın en böyle keyifli maçlarından biriydi. Yani Wolfsburg hani hak etti kazanamadı da diyemeyeceğim. Bence Freiburg hakikaten daha iyi oynadı maçın genelini. Ama Wolfsburg en azından aşağıda biraz daha güvende şu an. Böyle bir puan kayıplarına böyle puan kaybına tahammülleri vardı. Yani. Freiburg deplasmanı kolay değil. Ama Freiburg'un hakikaten ligi kaçıncı sırada bitireceğine ve olur da iyi bir Avrupa bileti kaparsa mesela özellikle Şampiyonlar Ligi gibi. Streich zaten 13 yıla yakındır takım başında. Ben hiçbir şekilde antrenör değişikliği beklemiyorum. Hani kadroyu tutup güçlendirirlerse biletle kapmalarında ben Avrupa'da ne yapacaklarını çok merak ediyorum.
Evet yani o da önemli. Hani kadro birlikte kalabilecek mi? Kalırsa İşte takviyeler olacak mı falan, o da büyük bir önem taşıyor Freiburg açısından. Ama tabii ne düşünüyorlar onu da görürüz. İstatistiklere baktığım zaman da yani gol beklentileri Freiburg'un 1.39, Wolfsburg'un 1.57. Yani Freiburg 1.39 gol beklentisiyle 3 gol atması zaten muazzam bir iş. Onun dışındaki istatistikler genel olarak böyle birbirine denk. Yani ortada geçmiş maç ama Freiburg'un 2 kaçan net pozisyonu, bir de direkten dönen pozisyonu var. Yani biraz daha farklı bir 5-2'lik falan maçta görebilirmişiz. Ama önemli olan tabii Freiburg açısından 3 puanı almalarıydı. Bir de Lucas Söller'in şu şeyi devam ediyor yani. İkili mücadele kazanma 359 oldu ve ikinci Endo ile arasındaki fark 15'e çıktı. Yani gol atamıyor belki ama çok iyi boğuşuyor diyebiliriz yani forvet olarak. O işleri iyi başarıyor. Gelelim haftanın en çok merak edilen maçlarından birine. Hoffenheim kendi evinde Bayern Münih ağırladı. Sanki geçen maçın bir kopyası. Yani bir önceki Leverkusen maçının bir benzerini de bu hafta Hoffenheim karşısında gördük. Burada biraz daha fazla pozisyon gördük. Özellikle Hoffenheim'in bu seneki en çok göze çarpan istatistikleri neydi? Hani direkten dönen topları, maçı geriden gelip kazanmalar falan. Bu sefer Bayern Münih bayağı bir direkleri dövdü diyebiliriz. Bir tanesi maç içerisinde hani Gnabry'nin şutuydu galiba, direkten döndü. Bir de bir offside pozisyonlarında da hani pozisyon içerisinde de gene direkten dönen toplar falan oldu. Ya yani bu sefer direkt tanrıları Bayern Münih'e çalışmış gibiydi. Hoffenheim'a pek şey vermedi. Ama şöyle bir ilginç istatistik var, onu vereyim. Yani gol beklentisi ve kaçan net pozisyonlardı. Bayern Münih'in kaçan net pozisyon sayısı 8. Yani bir takımın bir maç içerisinde golü de sayarsak 9 tane net pozisyon bulduğunu düşünelim. Hadi golü saymayayım, duran top diye net pozisyon demezsin de. Yani 8 tane net pozisyon çok önemli. Ki gol beklentisi de 3.51. Çok yüksek bir gol beklentisi var ve sadece bir gol bulabildiler. Diğer tarafta da Hoffenheim istatistiklerine daha uygun. 2 net pozisyon kaçırmış ve 1.74 gol beklentisi var. Zaten çok geride beklemeye başladılar. Yani rakiplere dikkat ediyorum. Bayern Münih ile oynayanlar artık hep üçlü savunma yapıyor. Yani üçlü savunma oynamayan bir takım olsa bile, mesela Leverkusen gibi. 3 stoperle çıkıyor. Geride bekliyor. Kontra deniyor. Yani şu an tamamen Bayern Münih'e karşı böyle oynanacağını sanki böyle Bundesliga'nın 17 takım arasında anlaşmış. Demişler ki Bayern Münih'e karşı böyle oynayacağız. Nasılsa da şanslarına, o fırsatları değerlendiremeyince Bayern Münih, ya bu taktik işe yarıyor deyip iki maçtır Leverkusen'den de Hoffenheim'den de aynı taktiği görüyoruz. Ben şahsen maçı hiç keyifli bulmadım. Ayrıca Kramaric'i de hiç beğenmedim. Yani haftanın teneke adaylarından biri. İki tane çok net pozisyonu bayağı yedi bitirdi. Hani birincisini iyi vuramadı. İlk yarıdaki pozisyonda da yani iki tane daha çok net vurabilecek, gol atabilecek arkadaşı varken inatla iki kere kendi deneyip pozisyonu iç etti. O yüzden kendisini de ben hiç beğenmediğimi söyleyeyim. Bir de senin şu Ulreich kısmına bir ufak bir detay verip pası sana atacağım. Ulreich geldiğinden beri jeneriklik goller yiyordu. Bakalım dedik hani şey, Neuer gelince nasıl bir gol yiyecek. Neuer de hiç beklemedi, tuhaf bir gol yedi. Yani hani Neuer evet iyi kaleci ama işte çok iyi kaleciler bile bazen böyle ilginç goller yiyebiliyor. Hiç beklemediği bir yere vurdu. Hani Baumgartner normalde belki de olduğu yerde dursa top kucağına gelecek ama öbür, yani olmadığı köşeye atacağını düşündüğü için Baumgartner'in kaleye doğru dönmeye çalıştı ama bu sefer de tersinde kaldı. Herhangi bir hamlede bulunamadı. İlginç bir gol yedi daha dönüşünde Neuer'in. Bu da şey tarafında, hani Ulreich tarafında şey gibi oldu. Ya ben en azından jeneriklik gol yiyorum falan gibi hissiyat vermiştir belki Ulreich'a. Detayları senden alayım. Sen maçı nasıl buldun? Ki zaten bu ara Bundesliga'da bu büyük maçların sıkıcılığından kendi aramızda da dem vuruyorduk.
Evet, zaten geçen hafta da, hatta önceki hafta da söylemiştik artık. Çünkü yavaş yavaş skor haftaları geliyor. Artık puan durumu oturdu. Sezon başı gibi değil. Yani çok aşırı sıra değişimi olmuyor genelde. Gerçi baktığınız zaman Avrupa potasındaki takımlar arasında neredeyse puan farkı yok. Yani 3. ile 6. arasında hiç puan farkı yok. Yani bir tek Leverkusen 45, hepsi 44. Ama alttakiler artık kopmuş. Yani Köln 5 puan dışında tablonun. Altındaki Union Berlin 6 puan dışında ve herhangi bir ışık yok yukarı çıkmasına yönelik. Hani o yüzden artık skor haftası. Hani bir şekilde puanı tablomuza yazalım, hani yerimizi koruyalım yapılıyor. O yüzden evet, maçların sıkıcı geçmesi gayet doğal. Bu maç aslında bayağı şey vaat ediyordu hafta başında baktığın zaman. Yani çok formda bir Hoffenheim, şampiyonluğa giden Münih yani karşı karşıya. Bayağı gollü bir maç beklerken böyle çok yani bol pozisyonlu ama sonuçsuz bir az gollü bir maç oldu. Şimdi Hoffenheim ev sahibi tarafından bakarsa Hoffenheim formunu koruyor. Yani 4 maçlık bir galibiyet serisi de şimdi Münih beraberliğiyle ara vermiş oldular. Avrupa için bence yani en ciddi adaylardan biri şu an. Yani 6. sırada üstündeki Freiburg ve Leipzig biraz averaj şeyle Leipzig 6'şar 6'şar attığı için herkese daha üstteler. Ama Hoffenheim bence bunların arasında en istikrarlısı. Yani Leipzig'in de ne yapacağı belli olmuyor. Mesela Leverkusen bu hafta beklenmedik puan kaybı yaşadı. Freiburg 2-0'dan az daha veriyordu maçı. Son dakika kurtardı. Yani Schlotterbeck'in müthiş şutu. Yani bir daha vur desen girmeyebilir. Hoffenheim bunların içinde en net yukarıyı kovalayan takım. Şu an 6. ama ben Şampiyon Ligi adayları arasında 4 takım arasında en şey bunu görüyorum. İstikrarlı. Yani Leverkusen ile Hoffenheim 3-4 bitirir gibi geliyor bana. Tabii Leipzig'in de son haftalardaki çıkışı ayrı bir şey. Onu da konuşacağız. Münih'te de istikrarsızlık var. Hakikaten bayağıdır son 5-6 haftada ciddi puan kayıpları var. Hiç beklenmedik. Yavaş yavaş oyunu kötü bir oyuna dönüşüyor. Yani tabii ki pozisyona giriyor. Oyuncuların bireysel becerisi zaten ileride yani Lewandowski, Coman, Gnabry, Müller, bilmem ne, Musiala'lar.
Müller'in bağlantı yapacak oyunu şey, Müller'in bağlantı oyunu ne kadar kritik olduğunu da görmüş olduk son 2-3 maçtır.
Tabii bunları koysan bunlar zaten sana bir şey çıkarır. Yani taktik vermeden işte 5'iniz forvetsiniz çıkın. 5'iniz ileride oynuyorsunuz. İşte bu 5'te savunma. Bu kadar taktik bile versen bu oyuncular bir şey yapar. Topu ileri dik. Gene biri indirir, biri pas verir, biri pozisyon yaratır. Ya şu an biraz ona döndü gibi Münih. Yani böyle bir şey görmüyorum. Yani antrenör böyle Nagelsmann bir şey çalıştırmış. Bak ne güzel uyguladılar diye bir şey görmüyorum. Zaten yavaş yavaş böyle bir iki tane benim de takip ettiğim ciddi yorumcu var. Onlar da Nagelsmann'ın ömrünün hani daha onların istihbaratı bizden güçlü olduğu için içeriden tanıdıkları için Nagelsmann'ın da ömrünün çok uzun süreli olmadığını söylediler, dile getirdiler bu hafta kendi yayınlarında. Ben de burada tekrarlamış olayım. Yani öyle bir şey hakikaten olabilir. Yani kulislerde Nagelsmann'ın gidici olduğu konuşuluyormuş.
Bir de önemli bir aday bulunduğu zaman tabii o sesler daha çok yükselmeye başlar.
Yani, yani işte aday olmaması sıkıntı. Bir de şöyle bir şey duydum. Bilmiyorum biraz dedikoduya da gidecek ama mesela Hansi Flick'in gitme sebebi yani Bayern Münih'in biliyorsun yönetimde efsane oyuncuları var.
Evet. Salihamidzic'le yani, galiba problem.
Evet, onunla böyle sıkıntılı olduğu, hani ondan dolayı aslında Alman bir takımdan gelen teklifi hemen yani kabul ettiği söyleniyor. Salihamidzic'in de sezon sonu yönetim koltuğundan inme durumu var. Hani öyle bir şey olursa Flick belki geri gelebilir. Çünkü sene bu yıldan sonra biliyorsun Dünya Kupası'nı da atlatacak. Hani ondan sonra tekrar burada devam edeyim diyebilir. Ligi de ciddi takip ediyor çünkü. Milli takım için.
Ya bir de eskiden beri hani şeyin de Löw'ün de senelerce yardımcılığını yaptığı için biraz sanki o milli takımı bayağı bir istiyordu. Öyle de bir fırsat yakalamışken.
Evet, Dünya Kupası şansını da denedikten sonra ya oradaki performansına göre belki de milli takım devam etmek istemeyecek. Öyle de bir şey var.
Ya yani buradaki baskı şey buradaki baskı milli takımdaki gibi olmuyordu.
Yani. Yok ama şey iyi yani. Mesela şimdi genelde yani kendi ligimizden örnek vereyim. Genelde yerli bir hoca bizde milli takıma çıktığı zaman mesela sonuçta 6 ay yapmıyorsun. En az 2-3 sene yapıyorsun. En az 2 tane kupaya hazırlıyorsun. Yani birine gidemiyorsun, ikinciye gidemiyorsun. O zaman kovuluyor mesela. Yeni birini getirelim. Yani ne Avrupa'ya gidiyor, ne Dünya Kupası'na gidiyor. Yeni biri getiriliyor ama zaten orada en az 2-3 sene kalıyorsun. Ama mesela o 2-3 senede şeyi görüyoruz. O milli takımı bırakıp da lig hocalığına dönen özellikle Türkiye'de hocalar çok geç adapte oluyor. Yani ligi o kadar takip etmiyor gibi görünüyor ki hani artık rakipleri tanımıyor. Yani hangi takımdaki hangi oyuncu nasıl oynuyor onu bilmiyor. Mesela Hansi Flick öyle değil. Ciddi ligi takip ediyor. Mesela bu hafta Freiburg maçında gene gördük.
Evet.
Adam Freiburg Wolfsburg maçını gidiyor izliyor. Yani Hoffenheim Münih varken orada.
Bir de zaten büyük ihtimal bir listesi var. O oyuncuları takip etmek için bu tip maçlara geliyor. Mesela Schlotterbeck'i izlediği belliymiş.
Evet yani. Son golü atınca dedi zaten spikerden. Evet. Göze girmek için efsane gol attı falan gibi bir şeyler söyledi spikerden. Yani Nagelsmann'da böyle bir gidiş durumu olduğunda söyleyelim. Yani sonuçta Leipzig'lik gibi olmadı. Burada baskı daha fazla. Eldeki malzeme daha geniş olduğu için beklenti de daha yüksek. Şimdi Leipzig'de daha yani bir kalibre daha aşağı oyuncular vardı. Her ne kadar onunla da şampiyonluğu kovalamış da olsan. Ama şimdi Münih'e çıkan takım başka çıkıyor. Leipzig'e çıkan başka çıkıyor. Yani biraz şey olduğunu düşünüyorum ben. Hani Nagelsmann'da şöyle diyeyim. Mesela biz de menajerlik oyunları oynuyoruz. Genelde alt liglerden bir takım seçerek başlayınca önce her türlü detaya giriyorsun. İşte her oyuncunun artık hani ortalama özelliği de mesela kafa vuruşu iyi. Ha, o zaman işte buna kafa çalıştırayım. Beklerimi orta ve koşu çalıştırayım. Hani onu kullanalım. Detaya kadar gidiyorsun ama artık 8-10 sene oynayıp üst ligde böyle efsane artık kurmuyorsun. Zaten hepsi 100 küsur oyunculuk. Ya çıkın işte yenersiniz be oluyor. Hani hadi yaparsınız. Yani zorlamıyorsun öyle bireysel. Yani Nagelsmann'da da biraz o olmaya başlıyor gibi geldi bana. Zaten kazanırız. Hani haydi. Bu 11.
Onun felsefesi biraz şey olmuyor. Yani Nagelsmann'ın yani felsefesi biraz tuhaf. Yani Bayern Münih açısından. Çok oturmuyor gibi.
Evet, olmadı gibi. Sezon başı da iyi değildi zaten. Sonra bir iyi bir dönem geçirildi. Ama işte tabii sakatlıklardan ve yeterli takviye olmasından dolayı defansif eksikler sıkıntı. Mesela niye Upamecano'yu oturttu? Her maç oynayan adamı da üçlü savunmaya döndü falan. Çok ilginç geldi bana. Ki rakibi çok formda bir takım. Yani kendi evinde oynuyor bir de. Yani nasıl böyle bir güven? Kalecin sakatlıktan dönmüş. Yani çok formda olmayabilir. Nasıl güveniyorsun da bu kadar boş bırakıyorsun? Ki gol gelene kadar çok rahat pozisyonlandı o fena. Çok rahat bir, yani ilk yarıdan 2-3 falan olabilir, kopabilirdi maç. Yani şansların olmadı. Ki nasıl bir Münih şansı varsa o gol de girmiyor. Ki ilk yarıda 1-0 bitecekken 1 dakika uzatılma verilen ilk yarı 3 dakika oynatıldı. 3 dakika gol geldi. Yani 45-6 Münih atana kadar oynatıldı yine.
Bir de golde de ben sonra tekrar izleyince fark ettim. Yani Lewandowski poş kaçırıyor. Bayağı poş şey yapmıyor yani. Ne topun geldiği yöne bakıyor. Yani ne topu takip ediyor ne Lewandowski takip ediyor. Ne yapıyorsa orada.
Poşun topu bulma niyeti yok pozisyonda. Zaten ben de izledim tekrar. Sen söyledin. Tekrar izledim. Lewandowski'ye sarılıyor poş. Hani kendi vurma amacı yok. Bu vurmasın. Ama son o bir saniye kaçırıyor. Yani o kucaklayamıyor da. Lewandowski kurtulduğu gibi vuruş yapıyor zaten. Yani bu şeyden kurtulmak lazım. Değil mi? Bunu bizim ligde de çok görüyoruz. Yani oyuncuların kendi oynamaktan çok rakibi oynatmama yani. Oynanılan bir lig değil de oynanılmayan bir lig.
Ama o biraz şeydir yani. Mesela yıldız oyunculara yani kafa topu iyi olan veya yani golcü olan oyunculara özellikle şey yapılır. Duran toplarda topa değil abi tamamen adama odaklı bakarlar. Hani böyle tam karşısında.
Ama gene de atıyor işte yani evet, sonuçta.
Yani koş bir, tutup... bir saniye kaçırdı ve bayağı büyük bir kaçırış oldu yani.
Aynen. Ama şöyle bak kaçırmadığını düşün. Oldu ki boş bırakmadı. Bele iyice sarıldı. Ve Lewandowski inat ediyor. Hani ya düşecekler yere penaltı olacak bu sefer. Yani o adamın oynayası varsa, o golü atması varsa senin de o kadar oynuyor, oynamak istiyor olman lazım.
Ya sendeki ya orada zaten yoksa, topa çıksa Poş zaten topa çıksa Lewandowski imkanı vermeyecek de.
Onu diyorum belki o kadar rahat vuramayacak. Yamuk vuracak, yüksek vuracak. Hiç vuramayacak. Belki vuracak senden sekecek. Belki de sen vuracaksın. Yani bu şeyden yani bu psikolojideki oyuncu görünce ben direkt soğuyorum açıkçası. Yani oynamaya değil de rakibi oynatmamaya çalışan oyuncu. Ya sonuçta biz de genç çocuk değiliz. Biz de ayaklarımızda hal sahaya da çok çıktık. Orada da böyle bazısı olur. Topla alakası yoktur. Gelir dibinde durur. Tekme atar. İşte sana sarılır. İter kakar. Yani amaç seni oynatmamaktır. Oyunun bütün keyfini kaçırır. Yani o da onu yaptı. Boş yapamadı da. Golü de yediler. İlk yarıdaki Hoffenheim üstünlüğünün aksine ikinci yarı Münih baskısı var. Senin dediğin gibi çok fazla pozisyon. Çoğu ikinci yarıda geldi aslında.
Evet.
Ama golü bulamadılar. Bu arada ben maçta Roma hakikaten çok beğendim.
Roma bir zaten birkaç ilginç istatistiği var onları vereceğim. Bir de şeyi soracağım. Şu Müller'in pozisyonu ne diyorsun? Çizgi.
Ya, Müller iki gol attı ilk yarı. Evet. İkisi de şey oldu. İki gol de VAR'dan döndü. Şey offside gerekçesiyle.
Net offside onlar da.
O da çok şanssız son hafta. Zaten evet, ikinci yarıdaki şeyi anlamadım ama ben. Ne bekledi orada anlamadım. Yani şut çekildi. Kaleci çelemedi. İşte çizgide kayan o fener oyuncunun gövdesine çarptı. El kol yok. Sonra kaleci geri döndü aldı. Ne istiyorsun ya? Penaltı mı istiyorsun?
Şey penaltı istiyor çünkü kaydıktan sonra oyuncu poştu galiba. Topa kayıyor. Müdahale ediyor ama top gene geçerken yerdeki destek koluna çarpıyor.
Duruyor. Ben koluna çarp diye görmedim. Topu arkası dönük ben sırtından sekip duruyor gibi
onu
gördüm.
Maç içerisinde şeyde böyle 2-3 kere falan yavaşlatılmış çekimde gösterdiler. Bayağı top destek koluna çarpıp duruyor yani ilerlemiyor. Ona itiraz ettim ama bak mesela çok üstelemedi. Hani müthiş bir itirazda bulunmadı. Yani şu an benzer durumların başka yerde olduğunda bayağı günlerce falan konuşuluyor. Özellikle mesela bizim burada da olsa. Hakemin ne şeyi kalır ne bilmem ne kalır bariz öyle. İşte penaltı hayır şimdi şey de olmaz yani o adam kolunu nereye saklayacak o önemli değil yani bizde düşünüldüğü zaman abi o golü engelledi bitti yani adam kolunu kırıp cebine mi koyacak yani hani onu düşünmeyip daha çok abi golü kestin tamam penaltı yani böyle bir şey
yok yani babamın daha güzel lafı var o konuda. Kolunu kesip cebine mi koyacak, kolunu neresine soksun? Hani kolunu bir tarafına mı soksun diye o genelde. Ya bu sene geldi bu kural. Destek eli. Hani el doğal konumundaysa sonuçta kimse yere düşerken hani kolunu önde bağlayıp böyle hani kafa üstü düşmez. Herkes elini açar. Denge ya, kurmaya çalışıyor.
Bu adam da kaydırakta kaymıyor ki yani bir destek kolu
ki,
lazım.
Oyuncu kayarak gidiyor. Topu arkası dönük. Kafası da arkası dönük. Yani görmüyor bile topun geldiği yeri. Ve kalenin içine doğru gidiyor adam. Hani şey de değil. çizgiye yatayım da bana çarpsın yapmış. Adam pozisyon gereği koşmuş. Kaymış yani ayağı. Direğin dibinden gol oluyor adam zaten. Yapacak bir şey yok. Şanssız bir an. Bilmiyorum, bu şeyin yıkılması lazım. Yani Şirotel Bek'in golünü konuştuk. Adam ceza sahasından patlattı. Net gol. Kimseye çarpmadı. Yani önünde bir sürü offside durumu bile yok. Hı. Ama mesela bizim ligde böyle şeyler olunca hemen herkes el. Hani iptal edemez sana miyiz? Diyorum. Hani geri alamaz mıyız? Ya adam ceza sahası dışından çaktı ya. Artık neye itiraz ediyorsun ya? Yedin. Hani Stuttgart maçında övdüğüm gibi yani gol yiyince de artık biraz üzülüyor yani görevini yapamadın. Olabilir. Yani herkes yapamayabilir. Herkes hata yapabilir. Kötü bir şey değil. Yapamayabilir, yetişemeyebilirsin. Adam senden hızlıdır.
Adam işte bir de adamlar üzerinde
yıldızdır ya hiç beklemedik
bir yerden bak. Yani hani müthiş bir itirazı da olmadı Bayern Münih cephesinde.
Olmadı ama yani Müller de oldu.
Ya Müller gene böyle bir hey falan yaptı böyle bir sağa sola şey yaptı ama sonra ya gene şey olmadı yani hani.
Çok ya gerek yok değil mi? Artık var. Yani bir kere var diye bir sistem var. Orada zaten 2-3 tane daha hakem var yukarıda odada. Onlar zaten izliyor. Bir şey varsa da söylüyorlar adama. Yani adam oyunda olunca zaten daha izlerlerken oyun durunca diyorlar sana dur başlatma diyorlar. Hakem diyor ki bir dakika dur var dinliyorum diyor. Kulaklığını gösteriyor. İzleniyor. Uygunsa veriliyor zaten. Artık bu itiraz yani vardan sonra ben tamamen biter diye düşünüyordum. Ama hala gol oluyor. Dur, hani sürekli böyle bir zamanı geri alma çabası oyuncularda. Yani yapmayın işte. Yani
maçın ateşiyle abuk sabuk şeyler oluyor.
Ama yani profesyonelsiniz siz. Yani 5 yaşında çocuk değil 30 yaşına gelmiş adamlar. Yani kariyerinde 1000'e yakın profesyonel maça çıkmış. Daha fazla unprofesyonel yani profesyonel olmayan maça çıkmış. Ya hala yenilgiyi de kabullenmeyi öğrenemediyse işte övülür ya bir de işte isyankar oyuncu. Yenilgiyi kabullenmiyor.
Fan hani şey taraftarın sevdiği oyuncu tipi.
Klasik. Tamam ama bu işte kendine de zarar verebilirsin. Hmm. Gereksiz kart görürsün. İkinciyi görürsün. Oyundan atılırsın. Yani keskin sirke küpüne zarar verirler. Tamam kaybetmemeyi şey yapmak övülen bir şey. Evet mesela Sergen Beşiktaş'ta öyleydi. Bırakmıyordu maçı. 2 oluyordu hala koşuyordu. Kilolu olmasına rağmen. 3 oluyordu koşuyordu. Mesela Galatasaray'da Tugay öyleydi. Bırakmazdı. Fener'de Tuncay öyleydi. Ya 4-0 5. golü atar hala hızlı böyle sevinirdi yani. Güzel. Ama mesela itiraz ettiklerini ben bu oyuncuları görmezdim. Sergen oyuncuyken ben hiç görmedim yani gol yenin. Ya da işte şut çekip hoca yaptığını görmezdim. İşte hırsın yeri var. Hırsın yapılmayacağı yer var. Yani orası yeri değil. Yani oyununa yani faydalı tarafa yansıtırsın. Faydasız yerde kesersin. Ya bir de bunun ters örnekleri var. Biliyorsunuz ligimizde Engin Baytar diye bir gerçek var. Yani hakem üstüne yürüdü diye 10 maç ceza aldı. Kendi formasını yırttı sinirden falan. Yani o kadar da şey olmamak lazım. Yani Müller oraya çıkmadı ama yani sonuçta mesela bu takımda Musiala gibi yani genç oyuncular var. Örnek alıyorlar seni. Yani o çocuk şimdi sen 1 yapıyorsan senin yaşına gelince 3 yapacak onu. O yüzden daha iyi örnek olmak lazım. Yani çok net olmayan pozisyonlara bu kadar itiraz edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Hakikaten ya şeyden bıktım. Hakikaten çok net gol oluyor. Diyor ki 25 metreden şut çekiliyor mesela. Boru gibi giriyor. Hala savunma oyuncuları sağa sola bakıyor. El kaldı. Ya daha neyini iptal edeceğim? Adam oradan gömdü işte. Yani mesela Hacı Monaco'ya gol attığında gördün mü Monaco oyuncuları? Ha yok mu olsay? Yani edilecek pozisyon var. Edilmeyecek pozisyon var. Hele ki böyle bel hizasından yukarı bir gövdeye top gelmesin. Hır hır hır ben aldım. Ya adamın belden yukarı sadece el mi? Sadece ele mi geldi? İzliyorsun alakası yok. Adamın elleri açık mesela yana. Karnından sekiyor. Hala ya Müller'e yakıştıramadım. Ben ele de çarpmadı gibi gördüm ya. Sen sırtından
yok ele temas ediyor da yani verilecek pozisyon değildi yani.
Evet, şey değil. Vücuttan normal konumundaysa artık böyle yere sonuçta
kol açık değil. Doğal konum ve şey yani. O pozisyonun verilmemesi çok doğaldı. David Raum'un ilginç istatistiğini verelim.
Raum evet.
Kapatalım. Şu an ligin en çok orta açan oyuncusu. Yani Kostić'i geçti. 147 ortayla. Kostić 139'da. Üçüncü sırada da Angelino var 100'le. Diğer taraftan da sprintte de lider. Şu an David Raum. 820 sprinti var. İkinci sırada en yakın rakibi Frimpong 761'de. Ve etkili koşu. Etkili koşuda da birinci sırada 2110'da. Okugawa'nın önünde. O da 2016'da. Yani Raum'un gerçekten bir bazı istatistiklerde ağır bir üstünlüğü var. Yani oyuna gerçekten bir ağırlık koyuyor. Hoffenheim'in bu seneki gerçekten X faktörü diyebiliriz. Hani geçen sene hiç Raum'u bu kadar böyle bir aklımızda yer eden bir oyuncu değildi. Yani Fürth'te mesela çok asist yapmış. Hani geçen sene müthiş bir katkı vermiş. Ama yeni bir takıma geliyorsun ve yeni bir takımda da hala mesela şu an 8 asisti var. Hani o Fenerbahçe 28 maçta 8 asist yapmış. Geçen sene Fürth'te 37 maçta 15 asist yapmış. Evet, asist özelliği çok yüksek ama yepyeni bir takıma geliyorsun. Ve hani Bundesliga 2'de bunları yapmışsın. Bundesliga'ya çıkıyorsun. Yeni takımla gene böyle müthiş bir katkı veriyorsun. Gerçekten Raum'u bu konuda takdir etmek lazım. Bir de daha yaşı 23. Ve Alman bir oyuncu olduğunu düşünürsek, yani Hansi Flick'in çok ciddi bir şekilde düşünmesi lazım ki hani orada kanat bek olarak genelde hani Euro 2020'de Gosens'i görmüştük ki Gosens çok ağır bir sakatlık geçirdi. Hala tam anlamıyla dönebilmiş değil. Inter'de yedekte bekliyor. Yani Raum çok o bölgenin için biçilmiş kaftan diyebiliriz. Bir de bunun sağ kanat bek versiyonunu bulabilirlerse David Raum'un Almanya'daki o bek problemi çözülecek gibi duruyor. Bakalım.
İşte Raum'un olayı o. Yani biz biliyorsun yeniden üçlü savunmaya dönüyor Avrupa futbolu. Hani o anlamda da çok iyi. Hakikaten bir kanat bek. Yani böyle sol bek değil, sol kanat değil. Kanat bek. Tek başına koridoru çok iyi kullanıyor. Dış koridoru özellikle. O yüzden özellikle listeye aldığım bir oyuncu. Yani birkaç haftadır zaten daha yakından izliyordum. Ama uzun şey listemde yoktu. Onun da adı böyle önemli bir yere girdi hakikaten. Skov'un yokluğu ona yaradı diyelim. Önündeki boşluk.
Evet, şimdi sevimsiz bir maça gelelim. Gladbach Hertha Berlin'i konuk etti. 2-0 kazandılar. Ondan sonra da Tayfun Korkut'un bileti kesildi. Hertha Berlin menajerliğinden, teknik direktöründen Tayfun Korkut alındı. Tabii ne değişir ondan çok fazla emin değilim. Zaten bir sürü takımın bir sürü de eksiği varken yani yapabilecek bir kere kafadan kaleci yok yani. O kaleci yokken ne yapabilirsin? O da bir soru işareti. Kempf'in penaltı yaptırma, gol yedirme şeyi devam ediyor. Yani resmen Stuttgart şey gibi yapmış hani. Bunu alın da siz küme düşün falan diye. Hani şey sabotaj yapmış gibi oldular. Kempf'i 500 bin liraya verip her tabi küme düşmesini,
nasıl ucuza gitti diye.
Düşmesini sağlıyor. Ya gerçekten Kempf oraya gittiğinden beri kırmızı kart olsun, penaltı olsun. Yani bayağı her tabelinin düşmesi için elinden gelen gayreti gösteriyor. Burada da Hertha Berlin zaten fişini çekti. Plea'nın penaltısı, sonra da ikinci yarı Ginter'in golü. Ki Lukanets de Ginter'in golünde asist yaptı, eski bir Hertha Berlin oyuncusu. Gladbach gene bir haftalık da olsa bir nefes aldı ama Gladbach'ta biraz mücadele anlamında biraz daha iyi şeyler görmeye başladık. Yani özellikle Wolfsburg maçından beri hani Gladbach kaybetse bile gene de bir mücadele görüyoruz. Hani Stuttgart maçında da evet 3-2 kaybettiler ama gene de iyi mücadele ettiler. Pozisyonlara girdiler. Bu maçta da öyle. Yani Gladbach'ta hafif bir toparlanma var ama gene yeterli değil. Yani Gladbach seviyesinde değil. Marco Rose'nin de tabii aslında çok daha büyük bir etkisi varmış. Onu da daha iyi anlıyoruz Adi Hütter geldikten sonra. Sen maçı nasıl buldun? Onu bir kısaca alalım. Bir de ufak bir Tayfun Korkut'a değinirsin. Sonrasında neler olur?
Yani Gladbach bir ay sonra 3 puanla tanıştı. Bir aydır. Arada böyle beraberliklerle gidiyordu. Ama Hertha'nın ne kadar kötü olduğu, yani bu maç belli oldu. Gladbach aldı. Çok net ve basit bir galibiyet oldu. Her ne kadar penaltıyla öne geçmiş de olsa da. Ben bilmiyorum, Gladbach bu 26. maçı bu sezon. Ben diğer 25 maçın hiçbirinde bu kadar rahat oynayıp maç kazandığını hatırlamıyorum bu sezon.
Evet.
Yani sezonun en rahat maçını oynadı. Onlar için de alt sıralarda önemli bir 3 puan oldu. Hem de düşme potasındaki rakiplerine birine karşı almak. Yani 6 puanlık maç deriz ya bunlar.
Evet. Bir de ilk maçı kaybetmişler mesela. Hani Hertha Berlin ilk maçı kazanmış. Dardağ ile kazanmış.
Dardağ ile düşün yani.
Evet.
Oğlu da yedek oturunca oluyor demek ki. Yani onlar için çok iyi ama Hertha hakikaten felaket. Olmadı Tayfun'la. Zaten bu maçtan sonra kendisi gönderildi. Yerine Alman futbolu efsanesi Felix Magath geçti. Bakalım kalan 8 maçta ne yapacak, ben çok merak ediyorum. Yani şöyle Almanya'da yönettiği takımlara bakıyorsun. Hamburg, Nürnberg,
Werder Bremen. Wolfsburg'da şampiyon oldu yani, yanlış hatırlamıyorum. Wolfsburg'da şampiyon oldu adam.
Tabii tabii 3 sezon Bayern Münih var. Wolfsburg evet. Var, Schalke var. En son işte Fulham ve Çin'de Luneng'i yönetmiş. 2017'den beri aslında şey yok, antrenörlük şeyi yok, macerası. 3 tane şampiyonluğu var. 3 tane Alman Ligi şampiyonluğu var. İkisi Bayern'le, biri Wolfsburg'da. Bayern'le yandan 3 tane de kupası var.
Yani bayağı Ceko, Alman Ligi'nde... Ceko'yla Ceko'nun o efsanevi sezonunda şampiyonluk yaşamışlardı.
Evet, yani Alman Ligi efsanesi biraz şey diyebiliriz. Alman Ligi'nin Yılmaz Vuralı gibi.
Aa, yok, ama şey, profil olarak çok daha yüksek yani.
Şampiyonluğu olan hani biraz daha hani medyatik yanı olmayan diyelim.
Yani Schalke'de de güzel işler yaptı geldi. Çünkü hatırlıyorum. Schalke'nin o Şampiyonlar Ligi'ne çıktığı dönemlerde şeyde tabii falan.
İyi hocam. Güzel işte. Soru işareti 3-4 senede hiç antrenörlük yapmıyor olması.
Yaşı da var yani.
Yaşı biraz... var o iki. Ama şey, en azından şunu takdir ediyorum. Yani her tanım bu sene 3. antrenörü. Yani Dardai, sonra Tayfun Korkut. Yani en azından kalan 8 hafta için resmen bir maceraya girilmedi. Dediler ki kim abicim şu an bu işin şeyi, piri bu. Tamam gelsin. Hani artık şey,
idareten gelmiş farkında gibi yani. Hani idareten aynen gelmiş gibi duruyor.
8 maçlık sözleşme imzalandı zaten sene sonuna kadar. Hani bir 1,5 evet yıllık ya da önceki sene sonuna değil. Bu yılın sonuna kadar şimdi. Yani en büyük umut o. Bilmiyorum ben, hani bundan daha kötü olacağını düşünmüyorum. Yani sadece takıma gelmesi bile hani böyle bir ismin çoğu oyuncuyu bir hizaya sokacaktır. Hazır ola geçecektir diye düşünüyorum. Çünkü hakikaten son dönem çok kötüydü ki Tayfun gelince aslında iyi olmuştu. Güzel günlere gidecek demiştim ben tam kendi kelimeleri burada. Ama olmadı yani, 18 Aralık'tan beri galibiyet yok. En son galibiyetin 18 Aralık'ta beklenmeyen bir Dortmund galibiyeti var, 3-2'lik.
Evet.
Sonraki 9 maçta sadece 2 beraberlik, 7 mağlubiyet. Çok kötü yani, son 5 maç direkt mağlubiyet. 5 haftalık hiç puan yok. Yani bu maç için öyle diyorduk. 2 maç, 2 antrenörden birini gönderecek maç diyordum ben. Ya Hüter gidecek ya Tayfun gidecek diyorduk. Hüter bu maçta biraz sezon sonuna kadar kredisini topladı. Muhtemelen yani çok düşme potasına inmezlerse buradan sonra, hani hakikaten 16-17 sıraya düşmezlerse herhalde seneyi tamamlayacak, ama Tayfun Korkut yerine Magat'a bıraktı. Şöyle de ilginç bir istatistik vereyim. Hertha en son böyle 9 maç üst üste maç kazanamadığında 90-91 sezonuymuş. Yani 30 yılı aşkın bir rekoru tekrarladılar. Ki Hertha o sezonda küme düşmüş, lige düşmüş. Yani şu an o ışıkta devam ediyorlar. Tünelin ucu çok kötü bir yere çıkıyor. Yani söyleyeyim, 17. sırada indiler zaten. Şu an playoff koltuğunu da devrettiler. Bakalım Magat ligde tutacak mı? En azından Hertha maçları biraz daha heyecanlı geçer diye bekliyorum. Çünkü hani sonlara doğru Hertha düşecek şeyi vardı. Şimdi ligde kalacak mı? O bile bir macera. Ya maça bakarsan Gladbach penaltıyla öne geçti. Net penaltı. Sonra ikinci yarıda bir duran topla Ginter'in kafa vuruşuyla ikinci golü buldu. Ama maç boyunca Hertha'nın varlık gösterememesi, bir sonlara doğru ceza sahası dışından vurulan bir vuruş Gladbach defansına sekip üst direğe çarptı. En ciddi pozisyon oydu. Yani ki o pozisyon da yandan dışarı gidecek. Yani az daha kendi kalesine atıyordu Gladbach.
Evet.
Yani onlar için dediğim gibi artık skor alma haftası. Şu an Gladbach 3 puana bakıyordu. Yani iyi oynadık, kötü oynadık bakmıyorlar. Aldık mı aldık, tamam. Ona bakıyorlar. Ama Hertha bilmiyorum, sonraki 8 hafta daha dikkatli, en azından Magat'ın hattına daha dikkatli izlenir hale geldi diye düşünüyorum.
Evet, biraz hızlanalım. Gelelim Leverkusen maçına. Leverkusen evinde Köln'ü ağırladı. Yani Leverkusen adına gerçekten kötü bir maç. Sadece kaybedilen 3 puan değil, aynı zamanda Virts'i de kaybettiler. Yani Virts çok kötü düştü.
Sezonu kapattı. Evet.
Evet, sezonu kapattı. Yani birkaç ay sahalardan uzak gözüküyor. Hani şey olsa bile, atıyorum Nisan'da bile bir düzeliyor olsa, gene tekrar kondisyonunu bulması falan, yani sezon sonunu belki son 1-2 maç anca, ama o da çok zor gözüküyor. Frimpong da sakatlandı ama onunki bu kadar ciddi gözükmüyor. Onun dışında kaybedilen bir 3 puan. Yani istatistiklere de baktığın zaman Leverkusen'in çok ağır bir ezici üstünlüğü var. 15 şut, işte ne bileyim 4 tane engellenen şut var. Kaçan 4 net pozisyon var. Gol beklentisi 2.2. Rakip ceza sahasında 25 kez topla buluşmuşlar. Kornerlerde 7-0'lık bir üstünlüğü var Leverkusen'in, ama gol yok. Yani her şey var, gol yok. Gerçekten onlar adına çok talihsiz bir maç. Paulinho'nun kaçırdığı net pozisyon var. Kerem Demirbay'ın ikinci yarı net bir pozisyonu var. O da golle buluşamadı. Diğer taraftan Köln de resmen attı kaçtı. Bir yedekten giren oyuncu Şindler'in golü. Ama Şindler'in golünden ziyade o asist Ljubicic'in asisti daha kıymetli bence burada. Çok zor pozisyonda ortaya açtı ve orada da cidden bir faul vardı. Hani bağırdı da zaten ortaya açar açmaz. Ve hani gol sevinci sırasında Ljubicic kenarda sakatlık geçiriyordu yani. Onun pahasına çok güzel bir asist yaptı. 1-0'la altın değerinde bir 3 puan getirdi Köln'e. Köln'ün de şöyle bir ilginç istatistiği var. O benim maçtan önce dikkatimi çekmişti. Acaba dedim o istatistik devam edecek mi? Bu sene hiç 2 maç üst üste kaybetmemiş Köln. Yani 2 maçtan da mağlup ayrılmamışlar. Geçen hafta da yenildiklerini düşünürsek bu hafta kazandılar. Yani ben en kötü bir beraberlik bekliyorum. Ama 3 puanı cebine koydular. Demek ki bu sene gerçekten bazı istatistikler bunlar devam ediyor. İşte o Bielefeld'in öne geçtikten sonra kaybetmemesi gibi. Demek ki bu tip istatistikler Bundesliga içerisinde de böyle devam ediyor. Senden de maçın bir yorumunu alalım. Sonra da yolumuza devam edelim.
Evet, Leverkusen son haftalardaki kötü oyun ve puan kayıpları zincirine bir yenisini eklemiş oldu bu maçta. Bunda tabii erken sakatlıkların ve özellikle Şik'in olmamasının payı zaten büyük. Wirtz önce 13. dakikada Frimpong hastalığı sakatlandı. Bir değil iki sakatlık oldu maçın başında. 27'de de Wirtz sezonu kapattı. Bu onlar adına kötü. Wirtz için de kötü. Yani genç bir oyuncu, geleceği parlak bir oyuncunun 3-4 ay böyle olmaması ciddi sıkıntı.
Bir Köln'ün de Köln'ün altyapısından yetişmiş. Onu da mesela.
Tabii. Yani genç yaşta Dünya Kupası oynama imkanı varken onu da seçilmiş olacak muhtemelen. Evet, Baumgart'ta henüz üst üste iki maç kaybetmedi Köln. O hakikaten ilginç. Yani biraz da şey de olabilir, Baumgart'ın da döver falan etkisi de olabilir. Aman abi bak vallahi döver.
Ben onun yardımcısıyla ilişkisine bayılıyorum böyle. Yardımcısı geliyor böyle bir beline sarılıyor falan, bir dinliyor onu falan. O çok hoşuma gitti. Maç içerisinde 2-3 kere o sekans gerçekleşti. Aralarında güzel bir şey var. Bağlanan bir ilişki var yani yardımcısı.
Tabii belli babacan adam. Yani oyuncular da seviyor kendisini belli. Evet. Hani böyle şey olur ya, yani bazı hakikaten üstünde yöneticin olur. Yani tamam azarlar hani der ama böyle yardımcı olur, senin için uğraşır. Yani bilirsin. O yüzden sana kötü bir şey de söylese yani zoruna gitmez, kızsa da bağırsa da dersin ki yani benim için diyor. Kimisi çıkar söyler ağzına geleni, hani ne de olsa bana bir şey yapamazız da. Baumgart öyle değil, belli babacan. Yani oyuncular da seviyor, antrenör de seviyor. Ben taraftarın da çok sevdiğine eminim. Ki rakip oyuncular bile seviyor. Neuer hatırlamıyorum, şapkasını aldı. Sonra selfie attı falan kendi hesaplarından. Sevilen bir hoca. Takımda da iyi. Hakikaten üst üste iki maç kaybetmemek. Yani şampiyon oynayan takım hocaları bile belki buna erişememiştir. Tek tek bakmadım ama. Ki oyuna müdahalesi de süper. Mesela 67. dakikada gelen galibiyet golü. Şinter ve Ljubicic ikisi de golden 2 dakika önce oyuna girdiler. Evet. Yani gene antrenör müdahalesi etkin oldu. Ki Baumgart'ın önceki haftalarda da yaptı. Mesela bu hafta şeyi de söyledik. Freiburg maçında işte Petersen 85'te girdi, bir dakika sonra asist yaptı gibi. Antrenör etkilerini görüyoruz ligde. Hakikaten oyuncu müdahaleleriyle direkt golü buluyor takımlar. Yani çok iyi nokta kararlar veriyorlar ama Baumgart çok sık yapıyor. Yani değişiklik yaptığı gibi oyuna etki ediyor. Giren oyuncuya bilmiyorum ne yediriyor, ne içiriyorsa girerse onun etkisi olabilir ama hakikaten sevilen bir hoca. Leverkusen'e bakarsan yani kötü, oyun kötü. Yani Şik yok tamam da yani Leverkusen forvet hattısın sen de yani. Diabin var, işte Alario var, o olmasa işte Wirtz sakatlandı, tamam ona bir şey diyemeyiz ama Wirtz var. Yani Kerem Demirbay var öyle ya da böyle. Yani Azmun'u sokuyorsun ki Azmun Şik standartına yakın bir oyuncu. Onun kadar güçlü olmasa da hani daha teknik.
Onun biraz olsa zamana ihtiyacı var ya, yeni bir
ligi. Tabii o yeni olsa geldiği için ona bir tık daha az yükleniyoruz ama yani golü bulman lazım. Bir şekilde atman
Alario
lazım.
Alario çok etkisizdi.
Yani. Çok da pozisyon buldun. Ki Alario geçen sezonda çok güzel başlamıştı. Gol kralı adayı olarak başlamıştı. Sonra sezonun geri kalanında Şike formasını kaptırmıştı. Olmadı. Leverkusen bence kendi sahasında hiç olmayacak. Hiç beklenmedik. 3 puan kaybetti. Yani bu 3 puanla birlikte bayağı rahatlayabilirlerdi. Alttaki 4. sıradan da kopup 4 puana çıkar bir farkı. Yani son haftalara bir tık daha kaybetme lüksü olarak girebilirlerdi. Önü tam önümde yok, görmüyorum. Daha ciddi maçlar varsa bu maçlarda kaybedilen puanlar çünkü çok aranacak. Onu söylemiş olalım.
Şimdi diğer taraftan da Dortmund'a geleceğim. Hani Dortmund Bielefeld maçı ilk 11'i görünce biraz şaşırdım. Çünkü hani yedekler arasında Haaland, Brandt ve Reyna'yı görünce biraz insan şaşırıyor. Yani 3 puan istemiyor musunuz kardeşim falan diye. Sonra şey geldi aklıma. Hafta içi erteleme maçını oynayacaklar Mainz'da. Tabii o da biraz meçhul. Yani Mainz hala ne durumda bilmiyoruz. Çünkü hafta sonu da maça çıkamadı. Gene minimum oyuncu sayısını bulamadılar Covid'den dolayı. Biraz sanki onu düşünerek Marco Rose şey yaptı, rotasyon yaptı. Ama az daha pahalıya mal olabilirdi. Ya Bielefeld gerçekten çok diri oynadı. Pozisyon da buldu ama golü bulamadılar. Wolf'u de tebrik etmek istiyorum. Yani Marius Wolf'u de gerçekten joker oyuncu. Rose nereye koysa bayağı iyi oynuyor. Bek'te oynuyor. Ön libero'da oynuyor. Kanada koyuyor oynuyor. Ne bileyim forvet arkasında koyuyor oynuyor. Adam yani kapasitesi belli ama gerçekten iyi işler yapıyor. Yani tekniğinin de yüksek olması burada büyük bir etken. 2.42 gol beklentisiyle çıktığı maçtan bir golle ayrıldı Dortmund. Tabii Reyna'nın kaçırdığı golü de o gol beklentisine bayağı bir yukarı çıkardı. Bielefeld de 0.92'lik gol beklentisiyle maçı tamamlamış. Rakip cezasında toplu buluşmaları falan, istatistikler falan bayağı yakın. Hani olabildiğince kafa kafaya oynamaya çalışmış Bielefeld. Ama yani Dortmund'un hani derler ya kendinin düşmanı olmuş. Hani böyle my own worst enemy derler ya, böyle İngilizce'de aynı onun gibi. 19 şut ve sadece 3'ü isabetli. Bunları biraz daha Dortmund'un kısması lazım. Bulabildiği pozisyonları değerlendirmezse herkes Bielefeld gibi olmayabilir. Hele de Bayern Münih'in puan kaybettiği bir haftada şu an bir maçı eksik, puan farkını 7'ye indirdi. Erteleme maçını da kazanırsa puan farkı 4'e düşecek. Yani artık Der Klassiker'e kadar puan kaybetme lüksleri yok. Ki Leipzig dışında da çok ciddi bir rakip olacak takımla da oynamayacaklar Der Klassiker'e kadar, ama diğer taraftan da Bayern Münih'in Der Klassiker'e kadar takvimi çok daha kolay Dortmund'a göre. O yüzden Dortmund'un pek bir hata yapma lüksü yok diye düşünüyorum. Senden de bir yorum alayım Dortmund maçına dair.
Ya Dortmund evet, zirve takibine devam. Yani liderin 2 puan daha bıraktığı haftada önemli bir 3 puan aldı. Çok fazla eksiğine rağmen. Yani bu hem matematik olarak arayı kapatıyorsun, hem psikolojik olarak rakibine üstüne baskı kuruyorsun. Önemli o yüzden. Haaland'ın dönüşü çok önemli oldu. O büyük eksik. Çünkü şöyle baktığın zaman 14 maçta 16 golle Haaland hala bu takımın, hatta ligin maç başına en çok gol atan oyuncusu. Yani 7 puan fark dediğin gibi, evet, bir maçta eksik. Yani 4'e inebilir. Hadi 9 puanla ikinci yarıya başlamışlardı çünkü. İkinci yarının yarısı bitmişken puan farkının yarısından fazlasının erimesi acaba dedirtiyor. Ki üstteki rakiple de oynayacaksın. Atıyorum Mainz'i yendin, Klasiker'i de kazandın. Direkt bir puan. Yani Münih'in bir hatasında avantaj sana geçebilir. O yüzden yapılması gerekeni yaptı. Bielefeld'in zaten deplasmanda güçlü rakibine karşı yapabileceği çok bir şey yoktu. Yani oyunu beğenilmiyor Bielefeld'in, iyiyse başka yorumcular tarafından. Yani evet, çok şey bir oyun olmayabilir ama etki edebilen, yani gole gidebilen 2-3 tane oyuncusu var. Primer gibi, Okugawa gibi. Yani defastan çok iyi oyun kurmuyor olabilir ama ileri gittiği zaman çok yaratıcı ayakları var. O yüzden keyif veren bir takım. Ama onlar da şu an 3 maçlık bir mağlubiyet serisine girdiler. Yine ateş hattına düştüler. 15. sıraya kadar gerilediler. Ki aşağıdaki hani Gladbach puan kazandı. Stuttgart puan kazandı. Bu hafta daha da ateşi hissettiler diyebiliriz. Dortmund'un nadir gol yemediği maçlardan oldu. Şimdi burada özellikle parmak basacağım. Şimdi Kobel dışında normalde çıkan defansı tam oynayan, yani 11'de tercih edilen oyunculardan Zagadou, Hummels, Guerrero, Meunier, Akanji hiçbiri yoktu ve gol yenmedi. Az kadro gol yiyor her maç, yedekler yemiyor. Burada da bir sorgu gerekir. Ki az defansı geçtim, yani daha Mukoko yok, Royce yok, yani Hummels yok, kimse yok. Ama ona rağmen gol yenmeyen bir maç oldu. Pozisyon da çok verilmedi. Tabii ki kendi sahanda oynuyorsun. Zaten biliyorsun ligin iç saha lideri Dortmund. Yani iç sahada en çok puan toplayan takımı Dortmund. Signal Iduna farkta. Yanlış hatırlamıyorsam sadece Münih mağlubiyeti var. Yani klasikler mağlubiyeti var iç sahada. Onun dışında yenilgileri de yok.
Ama ilginç. Hakikaten yani as takımın yokken gol yemiyorsun. Dördüncü maç falan oldu herhalde sezon başından beri. Yanlış saymadıysam.
Yani evet, biraz Allah da koruyor diyebiliriz yani. Evet, Kobel ve Allah koruyor.
Kim için diyorduk defans oyuncu? Yani Lacroix için diyorduk ya Wolfsburg'da. Olmadığı zaman daha mı iyi acaba? Yani demek ki Hummels'in de biraz kariyerinin sonu mu geliyor diyelim yani bu oyuncuların. Akanji'nin için erken ama.
Ya bu maçta bakma, Pongracic de gene hani saatli bomba gibi kaç haftadır. Bu sefer Emrecan bayağı bir topladı yani arkasını.
Aynen. Ya Kobel de ciddi kurtarışlar yaptı. Zaten haftanın 11'ine seçildi diye biliyorum. En çok kurtarış yapan kaleci oldu bu hafta. Onun dışına baktığında Malen yazık oldu. Bu maç hakikaten uzun zamandır bu kadar iyi oynadığını görmedim. Çok acayip de direkten döndü. Evet. İki ciddi topu direkten döndü ki ikincisi özellikle füze gibi. Biraz az çaprazdan dışarıdan yaptırmış. Üst direkten bir de yere sekip dışarı gitti sonra. Yani izlemesi çok keyifli ama eminim Malen için çok acılı bir pozisyon olmuştur. Wolf'un golü evet dediğin gibi Wolf 2 gol attı. Bunu da son 3 haftada attı. Yani takımın en ihtiyacı olduğu, işte forvetin, as forvetin olmadığı, eksiklerin olduğu, puan kaybına tahammül olmayan haftalarda hakikaten öne çıkan oyuncu oldu. Ama şeyde hakkını vereyim kapatmadan önce. Yani haftanın golünü oyuncusunu seçiyoruz ama haftanın hareketli bir şey seçsek kesinlikle Hazard'ın asist olurdu. İzlemeye değerdi.
Evet.
Yani gelişine çok net, o kalabalığın içine nokta pas.
Bir de yırttı kendini. Bana at, bana at değil mi? Benim
aynen. Çok iyiydi. Yani Hazard'ın asisti. Hani seçseydik ya haftanın en böyle kral şey hareketi bence Hazard'ın asisti.
Son dönemde formda gerçekten, bakalım ilerleyen haftalarda neler bize. Özellikle hafta içi bakalım erteleme maçı oynanacak mı? O da önemli. Gelelim Frankfurt'a. Frankfurt biraz Covid mağduru Bochum'la oynadı. Bochum'da yani önemli oyuncular Covid sebebiyle oynamadı. Özellikle Suarez, Leitch, Gamba da kart cezalısı olunca bayağı savunma attı. Bella Kochat dışında değişmiş gibi oldu. Onun da zaten biraz şeyini, bedelini ağır ödediler. Diğer taraftan da Frankfurt'a galibiyeti çok net Trapp getirdi diyebiliriz. Yani Trapp'ın kurtarışları çok ciddi bir yer tutuyor ama bir Asano'nun pozisyonunu kenara ayırıyorum. Çünkü Asano golü kaçırdı yani. Trapp'a kurtarış yazdırdı. O da Bochum adına çok kötü oldu. Diğer taraftan da Lindström'ün ufak tefek çıkışı var. Yani bu gol zaten ona yazılmadı. Önce Lindström'e yazılmıştı ama sonra Maso için kendi kalesine yazıldı. Sonra da Kavada'ya çok güzel bir asisti var. Orada gene asistin pasını veren Knoff. Knoff geldiğinden beri Frankfurt'ta bir etki yarattığını söyleyebiliriz. İstatistiksel manada da şöyle bir güzelliği var. Gol beklentisi Frankfurt'un 2.09, 2 gol atıyor. Bochum'un da 1.09, 1 gol atıyor. Tamamen beklendiği gibi maç olmuş ve 2-1 bitmiş. Onun dışında da istatistikler gayet denk duruyor. Senden de bir ufak yorum alayım. Sen maç nasıl buldun?
Gol beklentisi konuşacaksak birazdan Leipzig maçta çok iyi geçeceğiz.
Evet.
2 gol beklentiyle Leipzig 6 gol attı.
Ona da 2 bile, 2 bile değil de neyse onu gelince konuşuruz.
2.2 mi 2.4 mi öyle bir şey.
Yok 1.51.
Allah Allah, maç sonu çünkü reji gösterdi, televizyonda izledim. 2 küsür de hatırlıyorum. 2.1 şeydi.
Bir daha bir kontrol edeyim.
Allah, not alsaydım keşke, almamışım. 2 civarıydı öyle hatırlıyorum. Neyse maça baktığımızda Frankfurt Avrupa deplasmanındaki Betis galibiyeti sonrası biraz rahatlamış görüldü bu maç. Geçen hafta çünkü biraz gergindilerdi maçta nasıl olacak. Yani Avrupa'da da onların gözü olduğu için. Geriden gelip maçı almayı bildi. Bu önemli. Yani üst üste ikinci galibiyetler oldu onların da. Bir seriye mi başlıyorlar diye bir soru işareti yarattı kafada. Ama seneye Avrupa'ya yer alabilmek için biraz geride kaldılar. Yani bu hafta, bu sezon ilk haftalarda, ilk devrede çok Avrupa'ya odaklı oynadılar. Ligi tamamen salmış gibilerdi. O yüzden seneye Avrupa'da yer almaları bir tık daha zor görünüyor. Ligden dolayı en azından. O yüzden o tarafta olabildiğince gitmeye çalışacaklardır gene diye düşünüyorum. Bochum da deplasmanda kazanamamaya devam ediyor. 13. deplasman maçı oldu. Sadece 8 puan çıkarabildi bu sezon deplasmandan Bochum. Ya bu anlamda deplasman sıralaması 16. Onlardan daha kötü deplasman performansı olan iki takım. En dipte tabii ki Fürth var. Onlar 13 maçta tek puan aldılar dışarıdan. Diğer takım da Mainz. Ama onlar da 12 maçta 7 aldılar. Bir deplasmanı eksik şu an. Yani bir beraberlikte onlardan fazla toplamış olabilirdi. Ama iç sahada da 8. sırada işte bu. Orada da iç saha takımlarının şeyleri belli oluyor. Mesela gerçi tablo yanıltıcı olabilir. Fürt çünkü iç sahada da dipte görünüyor ama Fürt iç sahada baktığınızda %'ye vurursam puanın %90'dan fazlası içeride topladığı için bir iç saha takım diye yorumlanabilir. Polter'in 8. golü oldu. Bu maçla birlikte takımın öne geçiren golü attı. O da şimdiye kadar bir yıl en fazla 5 gol atabilmiş Bundesliga'da. Yani o da kariyer sezonunu yaşıyor diyebiliriz şu an. Ama Bochum'un kesinlikle kendi kalesine gol atma problemi var. Bunu çözmesi lazım. Dediğim gibi stoperler yok. Hani Masovic falan oynadı bu maç. Ama zaten son 4 maçta 3. kendi kalesine gol. Bundan önceki 3 maçta Bella Koç'a bir iki tane yazmıştı. Masovic'e şey yaptı. Sen de at, sen de at diye.
Bu ya da şanssız bir gol yani bunda.
Öyle ama yapacak bir şey yok. Yani 1-0 önde girmişsin devreye. Deplasmandasın. Rakibin Frankfurt gibi ciddi bir takım. İkinci yarıya çıkar çıkmaz kendi kalene gol atıyorsun. Yani tabii ki şanssız ama ya moraller yerle bir. Zaten o daha moral düzelmeden Kamada'nın golü de gelince maç orada koptu. Yani oradan sonra Bochum'un tekrar çevirmesi çok zordu. Yani çok da süper de maç olmadı. Lindström gene istemeden de olsa bir asist yaptı. Gene kendini yazdırdı. Oraya. Kamada'nın golü de çünkü biraz şey şanslı bir goldü diyebiliriz. Olmuyor da bilirdi çok ince.
Biraz böyle şey nasıl derler böyle kainat bunu istedi böyle gibi bir şey oldu yani. O gol
aynı
olacak
gol şey için de geçerli. Köln maçında Schindler'in attığı gol de mesela. O evet. Çok güzel Lubic için ama Schindler o kadar hani karate tekmesini havaya zıplayıp böyle ayağını uzattı önüne.
Bir de kalecinin böyle erişemeyeceği yere gidince böyle oldu.
İstediği gibi vuramadı. Bir evet. Ayak bileğinin bir tık üstüne böyle aslında hani kavalki oraya bir yere çarpıp da sanki bayağı şut çekilmiş gibi gitti. Yani o da şanslı bir andı. Burada Kamada'nınki de biraz ona yakın. Yani tam istediği gibi vuruş yapamadı ama öyle bir köşeye gitti.
Zaten kalenin içindeydi yani. Bayağı yakın.
Aynen. Kalenin. Çok ince geçti yani. Böyle oldu. Frankfurt maçı çevirdi. Tebrik ederim. Ama işte Avrupa için biraz uzak kaldılar. Bochum'un zaten herhangi bir iddiası yok. Şu an düşme potasından da 9 puan yukarıdalar.
Onlar bu yerinden memnun yani.
Tabii Bochum zaten genelde alt ligden çıkan takımların hiçbiri bu sene şampiyon olalım işte bu seneye Avrupa'ya gidelim gibi şeyleri olmaz. Genelde ilk amaç asansör olmamaktır. Yani çıkıp hemen seneye Fürt'ün muhtemelen yapacağı gibi düşmemektir. Onlar için bu sezon hani düşmemeye oynamadan bile orta sıralarda rahat geçen bir sezon. Yani ilk ona yakın gayet uygun. Yani seneye daha iddialı olurlar sonuçta. Böyle biterse. Tabii daha haftalar neler gösterir bilemeyiz ama yani Bochum en azından şöyle baktığın zaman hani bu sene hangi iki takım çıktı desen şu an maçlarını izletip birine hani Bochum bunlardan biri demez kimse. O yüzden Bochum gene haftaya iç sahada artık kimle oynuyor bilmiyorum ama çok ciddi bir rakip yoksa yaralarını sarmaya çıkacaktır sahaya diye düşünüyorum.
O zaman son maça geldik. Fürt kendi evinde Leipzig'ten 6 tane yedi. Maç başı bir tane attı ondan sonra kontağı kapattı. Gol beklentilerine baktım şimdi. Bundesliga'nın kendi sitesinde Fürt'e 0.39, Leipzig'e de 1.89 yazıyor. Yani 2 bile değil tam. 2 bile tam gol beklentisi olmayan maçtan 6 gol çıkardılar. Leipzig adına mutlu edici. Zaten Leipzig böyle maçları daha çok seviyor. Özellikle erken gol bulduğu zaman farka koşan, çabuk dağılan takımlara karşı çok gol bulabilen dinamik bir ekip. André Silva Bundesliga kariyerindeki 50. golü attı. Onun için de önemliydi. 5 gol olduktan sonra herkes şey attı. Ulan 5 gol var. Hiçbirinde Nkunku'nun golü yok derken 6. gol attım. Tamam abi ben de attım artık durabiliriz deyip zaten golden sonra da oyundan çıktı. Forsberg de iyi bir maç çıkardı. Yani bir gol, 2 asist. Onun için son dönemde çok çıkış yapamamıştı. Biraz düşüşteydi. Sakatlıktan beri kendini toparlayamamıştı. Onun için büyük bir moral kaynağı oldu. Angelinho 2 asist yaptı. Hem Henrikse hem de André Silva'ya harika 2 asist adrese teslim. Nkunku bir golün yanında 2 asist yaptı. Yani belli oyunculara resmen moral maçı oldu bu. Burada ben Laimer ve Henrikse bir ufak bir değinmek istiyorum. İkisi de Tedesco geldikten sonra gerçekten çok iyi çıkış yaptılar. Özellikle Benjamin Henrikse. Benjamin Henrikse de şimdi şeyden bahsedeceğim. Özellikle işte bu Almanya milli takımındaki kanat bek sıkıntılarından bahsettik. Sağ bek içinde Henrikse güzel bir aday. Hazır da çıkış yapmışken Flick büyük ihtimal onu da düşünüyordur. Son dönemde de çünkü 2 gol attı formda. Belki hani sol tarafa Raum, sağda Benjamin Henrikse düşünülebilir. Hele de Baku'nun düşüşte olduğunu düşünürsek Wolfsburg'da. Benjamin Henrik güzel bir seçenek gibi duruyor. Senden alayım ufak bir yorum, sonra da haftanın enlerine geçelim.
Evet, şimdi ev sahibi tarafından bakarsan artık yavaş yavaş
bakmayalım
Fürt için tabuta son çiviler çakılıyor artık diyebiliriz. Yani kalan 8 maç potadan, şu gün potadan çıkması için gereken, alınması gereken puan en az 12.
Çok zor yani, maçlar ama.
Kalan evet 8 maçın yarısında galibiyet çıkarması lazım. En az, ki bu da üstündekiler hiç puan kazanmadığı takdirde. Evet. O da çok zor. Yani yine öne geçti Fürt. Erken golle şaşırttı hatta, acaba dedi. Ama Fürt öne geçti, hiçbir maçı tutamadı biliyorsun. Kazandıkları hep geriden geldi genelde. Evet. Leipzig puanlar toplamaya devam ediyor. Bu hafta eleştirdiğimizin aksine biraz daha rotasyonsuz bir kadroyla çıktı Tedesco. Acaba hani rakip çok zayıf diye iyice rotasyon yapacak diye düşünüyordum. Yapmadı. İlginç. Yani Bayern maçından sonra 5 maçlık bir yenilmezlik serisi başladı.
Şeyin onlar etkisi var tuttu bence onda. UEFA maçı şey oldu ya.
Oynandı diye.
Oynandı kabul edildi. Direkt bir üst tura çıktılar. Onun rahatlığıyla biraz şey oldu.
Olabilir. Yani rotasyon biraz bekliyordum. Yine hani yapıyor çünkü Tedesco seviyor. En azından Robozlar iyi falan oynatır diye bekliyordum.
Evet.
Daha net bir kadro öyle çıktı. Önce net bir galibiyet oldu. 2 hafta önce Hertha'ya 6 atmışlardı. Şimdi Fürt'e yani 17-18. Lig'deki iki takımı 6'şar sallamış oldular bir hafta böyle. Silva 50. golünü attı Bundesliga'da. Kendisini tebrik edelim. Hepsini de içeriden attı. Unutmayalım. Bir tane ceza sahası içinden golü yok. Tam bir hakikaten o hani box kutu içi golcü yani. Getir, işi bitiriyor. Tedesco evet, dediğim gibi bazı oyuncular Tedesco'dan sonra hakikaten parladı. Bazıları formasına geri kavuştu. Olmo gibi işte, Forsberg gibi. Neredeyse hiç düşünmeyen oyuncular formasına geri kavuştu. Ama Henrik hakikaten parlıyor. 3 gol 3 asiste ulaştı. Hepsi de Tedesco geldikten sonra. Zaten Tedesco geldi 6-7 maç oldu. Yani ilk ikinci yarısı. Hani ilk yarısındaki 3 maçı saymazsan. Bayağı açıldı yani. Fürt de 6 maç sonra ilk kez içeride mağlup oldu. Yani kendi sahasında maç kaybetmiyordu bayağıdır. Onlar için de taraftarını üzen bir maç oldu. Taraftar gene tribünde hakikaten az sayıda da olsa yerini almıştı. Evet hakikaten 6 gol. 1-0 daha sonra gelen 6 golün 6 asisti. İkişer ikişer bölündü. Angelini yok. Enkoku ve Forsberg arasında. Enkoku 2 dakika arayla 2 tane attırdı.
Evet.
İkisi de çok efsane goller. Forsberg'in uzaktan vuruşu, Laimer'in içeri girip aşırtması. Laimer'in golü 3-1 yapan gol, defanstan çıkarken müthiş hazırlanan gol zaten. Herkes gol attı. 2 gol atan olmadı. Simakan ama en çok niyeyse sevindi. 5. golü atan Simakan en çok.
İlk golü olduğu için Bundesliga yani kariyerinin ilk golü oldu.
En çok o sevindi. Ben bakmadım hani. Bilmiyordum ilk golüyse. Tebrik edelim kendisi de. Ama en çok o sevindi hakikaten. Böyle tam bir amatör futbolcu edasıyla hani gol attığına sevindi. Ama şey hakikaten işte 6 gol 3'ü zaten öyle bir geldi ki duran toptan ya da açılan ortalar arka direğe. Hepsi gol oldu. Ki gollerin çoğu da böyle defans arkasında sarkmalarla atılan uzun ya da hani havadan ya da yerden uzun ara paslarla. Yani defans mı yetişemedi? Yani o kadar rahat geçti ki Leipzig'de oyuncular. Bayağı amatör ayarda böyle FIFA PES oynar gibi. Yani atıyorsun ve koşuyorsun. Sanki karton oyuncu geçer gibi. Tabii farka gittikten sonra biraz moral bozukluğundan da oyuncuların halinde kalmış olabilir. Ama Leipzig ilk yarının aksine, ligin ilk yarısında çünkü bayağı ortalardaydı. 9. 10. sırada debeleniyordu. Şu an biraz daha görmeye alışık olduğumuz gibi üst sıralara çıktı. Şampiyonlar Ligi potasına da oturmuş oldu bu haftaki galibiyetle. Yani şu an
o zaman,
hala enleri... Avrupa'sı var ama seneye Şampiyonlar Ligi istediklerinden eminim. Ama Fürt'ün artık dediğim gibi son çiviler çakılıyor. Tabutu yani az kaldı kaldıracağız gibi duruyor.
2-3 haftaya cenazeyi kaldırırız zaten.
Aynen kaldıracağız.
Görünüş o yerinde. Haftanın takımı diyelim. Ne diyorsun?
Valla ben galibiyeti alamamasına rağmen Hoffenheim diyeceğim. Yani Münih'e karşı ellerinden geleni yaptılar. Gerek şanssızlık, gerek işte Münih'in şansı, yani rakibin şansı galibiyet alamadılar ama ben en çok Hoffenheim'i beğendim.
Ben de Freiburg diyeceğim burada. Kritik, önemli bir galibiyet Freiburg için. Hele de rakiplerinin yani diğer rakibi Leipzig'in kazandığını, Hoffenheim'in de berabere kalıp yine puanlar eşitlendi de Freiburg'un burada galibiyet alması çok önemliydi Şampiyonlar Ligi iddiasını sürdürmek için. Haftanın oyuncusu
Valla ben Grifo diyeceğim.
Grifo diyeceğim.
Hakikaten iki golle takımını taşıdı.
Bu sefer yerleri değişeceğiz o zaman. Ben de Offenheim Kalesi Bauman diyorum. Altı kurtarışla maçı tuttu yani. Elinden geleni. Zaten tutamadıkları da şey oldu yani. Biri gol oldu. Diğer ikisi offside. Bauman da gerçekten Offenheim için çok önemli olduğunu görmüş olduk kaptan. Resmen maçı tuttu. Haftanın tenekesi.
Valla yani, ben eğer ki değişiklik olmasa hakikaten Tayfun Korkut diyecektim bu hafta. Ama zaten görevine son verildi. Hani şu an biz programı çektiğimizden artık Bundesliga'da yer almadığı için maçı konuşurken de ben çok eleştirdim. Ben Leverkusen'in komple hücum hattı, Alario, Diaby, yani o üçlü dörtlü hattı. Yani şik yoksa, hani abimiz yoksa oynamıyoruz bunu yapıyorlar. Yoksa
bir de Diaby'i de atamayınca iyice.
İşte hepsi, yani Leverkusen'in atak hattı hakikaten çok kötüydü. Ki pozisyon bulup da atamadılar. Karşı karşıya kalıp falan atamadılar. Ya bu hafta şey olarak, böyle nasıl diyeyim, toplu olarak Leverkusen'in hücum hattını böyle aynı tenekeye sığdırmaya çalışıyorum.
Ben de aynısını Kramaric için söyleyeceğim. Belki de Hoffenheim 3 puandan etti diyebiliriz. Hele de ikinci yarıda Neuer'in üstüne böyle çivi gibi vurduğu top resmen 3 puana mal oldu Hoffenheim'a. Yani 3 puanı söküp alabilirlerdi. Ama olmadı. Plase olarak da zaten her zaman adaylarımdan biridir Kent. Onu da söyleyebiliriz. Direkt şey maçın fişini çekti yani direkt penaltıdan.
Çok merak ediyordu ya niye ucuz evlerde.
Yani demek ki bunun için ajan Kemp işini yaptı ve oyunu sıraya düşürdüler temellini. Haftanın golü yani ben Schlotterbeck diyorum. Yani başka bir şey gelmiyor aklıma. Çünkü Schlotterbeck'ten başka bir daha böyle bir gol görmeyiz. Onurlandırmak istiyorum bu golü.
Vallahi ben Fosberg'in aslında füzesi de güzeldi.
O biraz kaleci hatasına denk geldi de hatta ilk 5'e bile girmedim. İlginçtir.
Girmedi mi?
Yani Fosberg girmedi. Golü... Yok ilk 5'te.
Yani Grifo'nun friki de hakikaten jenerikti. Ona da verilebilir ama hakikaten Schlotterbeck.
Bir de ters ayak. Yani.
Bir de maçı kazandıran gol bir de. Yani 2-2 yakalamışken rakip hani o iğmeyle maçı çevirebilecekken hani dur diyen 3 puanı cebe koyan bir gol oldu. Ve efsane gol oldu. Petersen'in de şeyi asisti çok güzel. Yani kendine indiriyor gibi indirip çekildi. Allah.
Normalde bunu şeyden görüyorduk bu sene işte Mauro Panos yapıyordu böyle ilginç ters ayakla goller falan atıyordu. Bu hafta Schlotterbeck'ten gördük. O da onun adına çok sevindirici oldu. Hele de Hansi Flick gelip izlemişken o gol atması onun adına çok sevindirici. Şimdi 27. haftanın programını vereceğiz ama bir hafta içi oynanıp oynanmayacağından çok emin olmadığımız yani çarşamba günü 16'sında bir erteleme maçı var. Dortmund Mainz. Bakalım oynanacak mı oynanmayacak mı onu göreceğiz. Onun dışında Cuma günü 10.30'da Bochum Mönchengladbach'la haftaya açıyoruz. Bochum yaralarını saracak gibi duruyor buradan. Cuma günü. Cumartesi günü 5.30'da 4 maç var. Stuttgart Augsburg'u konuk edecek ki çok önemli bir maç. Yani Stuttgart adına. Buradan çıkacak bir 3 puan. Stuttgart'ı gerçekten rahatlatabilir. Mainz Bielefeld'le oynuyor. Hertha Berlin Hoffenheim. Yani Magat'ın ilk maçı da yani böyle bir denk gelemez Offenheim'a karşı. Fürth de Freiburg'u konuk edecek. 8.30'da da Bayern Münih Union Berlin maçını görüyoruz. Pazar günü 3 maçımız var. 5.30'da Leipzig Frankfurt, 7.30'da Wolfsburg Bayer Leverkusen, 9.30'da da Köln Dortmund. Pazar günü gerçekten gümbür gümbür duruyor. Sana sorayım sen hangi maçları bekliyorsun?
Yani baktığın zaman bu hafta da evet biraz sıkıcı geçecek gibi duruyor. Umarım yanılırız. Ama Leipzig-Frankfurt maçı herhalde haftanın en böyle çekişmeli olabilecek maçı gibi duruyor. Wolfsburg-Leverkusen de biraz iki takım da bu hafta beklenmedik mağlubiyetler aldı. Onlar da yaralarını sarmak adına bayağı birbirlerini dişebilirler. Ama onun dışına baktığın zaman yani genelde net favorileri olan maçlar gibi duruyor diğerleri.
Evet, bir tarafında baskın geldi maçlar gibi. Ağır bastığı
maçlar gibi.
Ama bakalım neler olacak göreceğiz. Gene bir sürprizler olacak bizi konuşturacaklardır haftaya. Bakalım neler olacak göreceğiz. Gencer'cim çok teşekkür ediyorum.
Yani.
26. haftayı da geride bıraktık. Artık 27. haftada tekrar görüşeceğiz. Dinleyicilerimiz sizler de kendinize çok iyi bakın. Instagram'dan da yine bizi takip edebilirsiniz veya Spotify Anchor üzerinden de eski bölümleri de bulup dinleyebilirsiniz. Haftaya tekrar görüşmek üzere.
Gott will rechte Gutsherweisen, den schickt er in die weite Welt.